Ayrım 15. 29. Kısım. Hunter hemen üst güverteye koştu. 6 tane ateşe verilmiş sandal tehditkar bir şekilde El Trinidad'a doğru sürüklenmekteydi. Bunlar savaş gemisinin sandallarıydı. Her tarafları katranla kaplanarak ateşe verilmişlerdi. Maymun koyunun sakin sularında etraflarına parlak bir aydınlık yayarak ilerliyorlardı. İspanyolların bu manevrasını öngöremediği için Hunter kendisine lanet etti. Savaş gemisinin güvertesinde gördükleri duman bulutu bariz bir ipucu olsa da o bunu anlayamamıştı. Yine de kendi kendini daha fazla suçlamakla vakit kaybetmedi. El Trinidad'da bulunan denizciler kalyonun yanına bağlanmış olan sandallara doluşmaya başlamışlardı bile. Sandallardan ilki hareket etti. İçindeki denizciler var güçleriyle küreklere asılarak yanmakta olan düşman sandallarına yöneldiler. Hunter hızla diğer tarafa döndü. ''Gözcülerimiz nerede?'' diye Anders'a sordu. ''Böyle bir şey nasıl olabildi?'' Anders kafasını salladı. ''Bilmiyorum, burundaki plajda ve tüm sahil boyunca adamlarımız vardı.'' ''Kahretsin! Adamlar ya uyuyakalmışlardı ya da gizlice sahile kadar yüzen İspanyollar tarafından pusuya düşürülüp öldürülmüşlerdi. İlk sandalda bulunan adamları yanmakta olan bir İspanyol sandalına müdahale etmeye çalışıyorlardı. Kürekleriyle alevler içerisindeki sandalı uzaklaştırmaya ve alabora etmeye uğraşıyorlardı. Denizcilerden bir tanesi alev aldı ve çığlıklar atarak suya atladı. Sonra Hunter'ın kendisi de bir sandala atlayarak adamlarına destek olmaya gitti. Küreklere asılmış olan adamlar yanan sandallara yanaştıkça kendilerini deniz suyuyla ısıtarak alevlerden korunmaya çalışıyorlardı. Hunter bir an için geriye doğru baktı ve Sanson'un da başka bir sandal ile Cassandra'dan destek vermek üzere yola çıktığını gördü. Yanan sandalların oluşturduğu cehenneme yaklaşırlarken Hunter "Öne eğilin beyler!" diye bağırdı. Sandalların yaydığı korkunç ısı 50 metre mesafede olmalarına rağmen kavurucuydu. Alevler karanlık gökyüzüne doğru sıçrayarak uzanıyordu. Katran kaplı kalaslar çatırdayarak her tarafa saçılıyor ve denize gömülüyordu. Sonraki bir saat kelimenin tam anlamıyla kabus gibi geçti. Sandalların bir kısmını kıyıya ittiler, bir kısmı da tamamıyla yanıp sulara gömüldü. Hunter tamamen ise bulanmış paramparça kıyafetlerle nihayet kalyona dönebildiğinde yorgunluktan baygın düşerek derin bir uykuya daldı. Ertesi sabah Anders Hunter'ı Sanson'un El Trinidad'ın ambarında olduğu haberiyle uyandırdı. ''Önemli bir şey bulduğunu söylüyor.'' dedi Anders şüpheci bir ifadeyle. Hunter giysilerini üzerine geçirdi ve El Trinidad'ın dört güvertesini sırayla inerek ambar bölümüne geldi. Büyükbaş hayvanların dışkı kokularının sardığı en alt güvertede gevrek gevrek gülen Sanson'u buldu.
''Tesadüfen fark ettim.'' dedi Sanson. ''Bu sebeple övgü beklemiyorum. Gel de kendin gör.''
Sanson'un peşinden balast bölmesinin altındaki koridordan ilerlediler. Dipnot, balast bölmesi. Gemilerde yük alırken geminin dengesini korumak için içine deniz suyu basılan bölüm. Bu dar ve alçak tavanlı koridorda gemi hafif hafif sallandıkça sağa sola çalkalanan sintine suyunun kokusu sıcak havaya karışıyordu. Hunter dengeleyici ağırlık olarak oraya konmuş kayalar gördü. Birden kaşlarını çattı. Bunlar kaya değildi. Kaya olamayacak kadar düzgün şekilleri vardı. Bunlar top mermisiydi. Bir tanesini eline alarak ağırlığını anlamaya çalıştı. İçinde durduğu balçıktan kayganlaşmış olan bu mermi demirden yapılmıştı.
5 pound civarı bir mermi dedi Sanson. Ama gemide 5 poundluk gülleler atabilecek herhangi bir silahımız yok.
Sırıtmaya devam ederek Hunter'ı kıç tarafına doğru götürdü. Ambarın derinliklerinde titrek bir fenerin ışığında Hunter yarısına kadar suya gömülmüş bir cisim daha gördü. Gördüğü şeyi hemen tanıdı. Bu bir Saker'dı. Saker'lar artık gemilerde kullanılmayan ufak toplardı. 30 yıl kadar önce popülerliğini kaybetmiş olan bu silahların yerini döner toplar veya daha büyük toplar almıştı. Silaha doğru eğilerek suyun altından parmaklarıyla yüzeyine dokundu.
''Bu hala ateşleyebilir mi?''
''Bu bebek bronzdan yapılmış.'' dedi Sanson. ''Yahudi iş göreceğini söylüyor.''
Hunter parmaklarıyla topun yüzeyini incelemeye devam ediyordu. Bronzdan yapıldığı için çok fazla paslanmamıştı. Tekrar Sanson'a doğru baktı.
''Öyleyse İspanyollara bir ders verelim.'' dedi.
Küçük bir silah sayılmasına rağmen Saker yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 725 kilo ağırlığında 1600 poundluk akıl almaz bir ağırlıktı bu. Son bronzdan bir silahtı. Silahı El Trinidad'ın güvertesine çıkartmak için neredeyse tüm sabah uğraştılar. Sonra topun geminin yan tarafından aşağıda beklemekte olan bir sandala indirilmesi gerekmişti. Kızgın güneşin altında böylesine ağır bir silahın hassasiyetle taşınması tam bir işkenceye dönüşmüştü. Anders sesi kısılana kadar emirler ve küfürler yağdırmıştı. Ama Saker sanki bir tüy kadar hafifmişçesine sandalın üzerine indirilmişti. Topun ağırlığıyla sandal endişe verici bir şekilde suya battı. Sandalın küpeştesi suyun sadece birkaç santim üzerindeydi. Yine de sandalın dengesi bozulmadı ve uzak kıyıya kadar sorunsuz çekilebildi. Hunter silahı maymun koyundan kıvrılarak uzanan kara çıkıntısının üzerindeki tepeye yerleştirmek niyetindeydi. Bu sayede İspanyol savaş gemisi menzillerine girmiş olacaktı ve karadan gemiye ateş açabileceklerdi. Silahı konumlandırmayı düşündüğü bölgede güvende de olacaklardı. Hem İspanyollar alçakta kalacağı için savaş gemisinin toplarıyla onlara karşılık veremeyeceklerdi. Hem de Hunter'ın adamları mermileri bitene kadar onları koruyabilecekti. Asıl soru ne zaman saldırmaları gerektiğiydi. Hunter ellerindeki silahın çok güçlü olmadığının farkındaydı. 5 poundluk güllelerle ancak peş peşe birkaç el ateş ederlerse düşmana kayda değer bir hasar verebilirlerdi. Fakat hava karardığında saldırırlarsa İspanyol gemisi şaşırtılarak menzil dışına çekilmeye çalışılabilirdi. Bu manevrayı yaparken de kayalık ve sığ olan bu denizde karaya oturabilir ya da batabilirlerdi bile. En azından Hunter öyle olmasını umuyordu. Suya gömülmüş olan sandaldaki Saker'ı kıyıya yanaştırdıklarında tam 30 denizci tarafından güçlükle kuma çekilebildi. Oradan kütük üzerine alınan Saker büyük güçlüklerle çalılıkların arasından adım adım tepenin eteklerine kadar çekildi. O noktadan itibaren de silahın palmiye ağaçları ve sık mangrove kümeleriyle kaplı yamaçtan 45 metre kadar yukarıya çekilmesi gerekti. Yükü hafiflettirecek makara ve palanga olmadan bunu başarmak imkansız gibi gözükse de mürettebat bu işi şevkle yaptı. Aynı özveriyle çalışan başka adamlar da vardı. Yahudinin kontrolündeki 5 kişilik bir ekip demir güllelerin pasını kazıdı ve top için barut keseleri hazırladı. Yetenekli bir marangoz olan Moore, muylu bir top arabası inşa etmişti. Hava kararmadan önce top savaş gemisini gören tepeye konumlandırılmış ve hazır hale getirilmişti. Hunter birkaç dakika kadar havanın iyice kararmasını bekledikten sonra ateş emri verdi. İlk atış İspanyol savaş gemisinin okyanusa bakan tarafından suya gömüldü. İkinci atışları hedefi tutturdu. Üçüncü atışları da öyle. Artık hava kararmış, görüş mesafesi kaybolmuştu. Takip eden bir saat boyunca Saker'la İspanyol savaş gemisine ateş etmeyi sürdürdüler. Ve sonunda karanlık gecede İspanyol savaş gemisinin beyaz yelkenlerinin açıldığını gördüler. "Atışlardan kaçmayı deneyecekler," diye bağırdı Anders çatlamış sesiyle. Silah başındaki adamlar bu haberi sevinç tezahüratlarıyla karşılamıştı. Yelkenleri rüzgardan kabarmış gemi demirleme noktasından geriye doğru açılırken gemiye ateş etmeyi sürdürdüler. Hunter'ın adamları kendisinden gelen talimatlara uyarak gemi gözden kaybolduğunda bile düzenli aralıklarla ateş etmeye devam etti. Saker'ın atışları gece boyunca duraksamadan devam etti. Şafak söktüğünde top atışlarının ne sonuç verdiğini gözlemlemeye çalıştılar. Savaş gemisi bu sefer eski konumunun 500 metre kadar gerisine demirlemişti. Geminin arkasından yükselmekte olan güneş yüzünden sadece karanlık bir silüet görüyorlardı. Geminin hasar görmüş olduğuna dair hiçbir belirti göremediler. Gemiye şüphesiz zarar vermişlerdi ama verdikleri hasarın boyutlarını kestirmek imkansızdı. Daha havanın aydınlandığı ilk dakikalardan itibaren Hunter'ın keyfi kaçmıştı. Geminin demirlemiş haldeki duruşundan çok ciddi bir hasar almadığını görebiliyordu. Büyük şans eseri savaş gemisi gece karanlığında manevrasını yaparken mercan kayalıklarına ya da sığ bir bölgeye rastlamamıştı. Üst yelkenlerden birinin direği kırılmıştı ve aşağıya doğru sallanıyordu. Yelken dolanımları birkaç yerden hasar görmüştü. Geminin borinası da parçalanmıştı. Yine de bunlar sadece ufak hasarlardı. Ve Bosque'nin gemisi koyun açıklarındaki güneşle parıldayan sularda emniyette ve sorunsuz bir şekilde duruyordu. İyice morali bozulan Hunter kendini çok yorgun hissediyordu. Hunter bir süre daha gemiyi izlemeye devam etti ve hareketlerinde bir farklılık algıladı. ''Lanet olsun!'' dedi yavaşça. Yanı başında durmakta olan Anders da aynı şeyi fark etmişti. ''Bu sarsıntı biraz fazla.'' dedi. ''Rüzgar makul.'' dedi Hunter. ''Evet, yaklaşık bir gün böyle devam eder.'' Hunter demirlemiş olan savaş gemisinin ileri geri sallanmasına neden olan büyük dalgayı izledi, küfür etti. ''Ne yönden gelecek?''
''Bir tahminde bulunacak olursam,'' dedi Anders, ''yılın bu zamanlarında tam güney yönünden.''
Yazın son aylarında kasırga mevsiminin geldiğini biliyorlardı. Deneyimli denizciler olarak bu korkunç fırtınaları 2 gün kadar öncesinden tahmin edilebilirdi. Bu fırtınaların ilk belirtileri genellikle okyanus yüzeyinde görülürdü. Yüzlerce mil kuvvetinde esen rüzgarların dalgalara uyguladığı baskı çok uzak mesafelerde bile çalkalanmalara neden olurdu. Hunter gökyüzüne baktı. Hiçbir hareketlenme ve bulut yoktu.
''Sence ne kadar sürede buraya ulaşır?''
Anders kafasını salladı.
''En geç yarın gece.''
''Kahretsin!'' dedi Hunter, arkasını dönerek maymun koyundaki kalyona baktı. Gemi demirlenmiş, sakin sakin salınıyordu. Sular iyice yükselmişti.
''Bir kez daha kahretsin!'' dedi ve gemiye döndü.
Keyifsiz olan Hunter, kızgın öğlen güneşinin altında kavrulmakta olan güvertede volta atıyordu. Zindana kapatılmış bir mahkum gibi bir ileri bir geri gidip geliyordu. Kimseye nezaket göstererek çene çalacak halde değildi ve Lady Sarah'ın onunla konuşmak için tam da o anı seçmiş olması oldukça talihsiz bir durumdu. Kendisini kıyıya götürecek birkaç adam ve bir sandal istiyordu.
''Ne amaçla?'' diye sordu nazikçe.
Hunter bir yandan da evvelki gece kadının kamarasını ziyaret etmemiş olmasına dair bir şey söylememiş olmasına şaşırmıştı.
''Ne amaçla mı? Diyetime uygun taze sebze ve meyveler toplamak için. Geminizde bana uygun hiçbir şey yok.''
''İsteğinize olumlu cevap vermem mümkün değil.'' dedi Hunter ve oradan uzaklaştı. Genç kadın ayağını yere vurarak ''Kaptan!'' diye seslendi.
''Bunun benim için son derece önemli bir konu olduğunu bilmenizi isterim. Ben bir vejetaryenim.''
Hunter tekrar kadına doğru döndü. ''Bayan'' dedi. ''Tuhaf isteklerinizle zerre kadar ilgilenmiyorum ve şu anda onları yerine getirecek zamanım da sabrım da yok.''
''Tuhaf talepler mi?'' dedi genç kadın öfkeden kızararak. ''Bilmelisiniz ki Batlamyus'tan Leonardo da Vinci'ye kadar tarihteki birçok önemli adam vejetaryendi. Ayrıca siz boş kafalı bir hödükten başka bir şey değilsiniz.''
Hunter kadınınkine eşit bir öfkeyle ona karşılık verdi. ''Bayan'' dedi okyanusu işaret ederek, ''eşi benzeri görülmemiş cehaletiniz okyanusun değiştiğini görmenize engel mi oluyor?'' Kadın cevap veremedi, kafası karışmıştı ve açıkta gördüğü ufak çalkantı ile Hunter'ın bu kadar endişeli olması arasındaki bağlantıyı kuramamıştı.
''Sizinki kadar büyük bir gemiyi etkileyebilecek kadar önemli görünmüyor.''
''Şimdilik öyle.''
''Ve hava da açık.''
''Sadece şimdilik.''
''Ben bir denizci değilim kaptan,'' dedi genç kadın.
''Bayan'' dedi Hunter, ''dalgalar uzun uzun ve derinden geliyor. Bunun sadece tek bir anlamı olabilir. 2 güne kalmadan devasa bir kasırganın tam ortasında olacağız. Bunu anlayabiliyor musunuz?'' Çocukken ezberlemiş olduğu bir dersi tekrar ediyormuşçasına,
''Kasırgalar sert fırtınalardır,'' dedi kadın.
''Evet, çok sert bir fırtına,'' dedi Hunter. ''Ve eğer buraya ulaştığında hala bu lanet olası koydan çıkamamış olursak, gemimiz tamamen parçalanacak. Bunu da anlayabiliyor musunuz?'' İyice öfkelenmiş olan Hunter kadına baktı ve gerçeği, yani hiçbir şey anlamadığını gördü. Yüzünde masum bir ifade vardı. Besbelli kadın daha önce hiç kasırga görmemişti ve denizdeki sıradan bir fırtınadan biraz daha güçlü bir fırtınayla karşılaşacaklarını düşünüyordu. Hunter ise böylesine bir kasırgayı sert bir fırtınaya benzetmenin, vahşi ve öfkeli bir kurdu, fino köpeklerine benzetmekten farksız olduğunu çok iyi biliyordu. Kadın herhangi bir cevap veremeden Hunter arkasını dönerek geminin küpeştesine yaslandı. Fazla sert tepki verdiğini biliyordu. Sonuçta kadının onunla aynı endişeleri paylaşıyor olmasını beklemek adil değildi. Ve kadının kendine özgü sorunlarına çözüm beklemesini de hoş görmeliydi. kadın gece boyunca yaralı denizcilerin bakımı ile ilgilenmişti. Soylu bir ailede yetiştirilmiş bir kadın için asıl bu oldukça tuhaf bir davranıştı. "Beni bağışlayın," dedi Hunter sakin bir ses tonuyla. "Talebinizi Bay Anders'a iletirseniz, kıyıya giderek Batlamyus ve Leonardo'nun asil geleneklerini sürdürmeniz için gereken ayarlamalar yapacaktır." Sonra birden durgunlaştı. "Kaptan," gözleri dalmıştı. "Kaptan, iyi misiniz?" Hunter hızla hareket ederek kamerasına doğru yürümeye başladı. "Don Diego diye vardı. Bana Don Diego'yu bulun." Kaptan kamerasına gittiğinde Don Diego Hunter'ı kağıt parçalarına bir şeyler çizerken buldu. Masanın her tarafı krokiler çizilmiş kağıtlarla kaplıydı. "Bunun başarılı olacağından emin değilim," dedi Hunter. "Bu yalnızca duyduğum bir şey. Floransalı Leonardo bunu önermiş ama önerisi askerler tarafından kabul görmemiş."
"Askerler sanatçıları desteklemez," dedi Don Diego.
Hunter Don Diego'ya dik dik baktı. "Bunda haklı mı haksız mı olduklarını göreceğiz," dedi. Don Diego şemaları bir bir inceledi. Her bir şemada profilden çizilmiş bir gemi gövdesi vardı. Gövdeden dışarıya doğru çizgiler uzanıyordu. Hunter yeni bir çizime başladı. "Fikir çok basit," dedi. "Sıradan bir gemide her topun başında silahın ateşlenmesinden sorumlu olan bir tane topçu amiri durur."
"Evet."
Top doldurulup ileri sürüldüğünde topçu amiri namlunun arkasından bakar ve hedefi görür. Sonra da kuyruk manivelası ve palanga takımlarıyla bekleyen adamlarına talimat vererek silahı hedefe göre yönlendirmelerini sağlar. Son olarak da takozu sıkıştırmalarını isteyerek topun uygun gördüğü yere kadar yükseltilmesini ister. Hedefi tutturacağına inandığında da ateş emri verir. Gemideki her bir topun ateşlenmesi için uygulanan prosedür böyledir.
"Evet," dedi Yahudi.
Don Diego büyük bir topun ateşlenişini kendi gözleriyle hiç görmemiş olsa da bu işin nasıl yapıldığı hakkında bilgisi vardı. Tüm toplar ayrı ayrı hedef alır ve ateş ederdi. Doğru açı ve yüksekliği isabetli bir şekilde tutturabilecek kadar iyi topçu amirleri nadiren bulunurdu ve bu adamlara büyük önem verilirdi. "Buraya kadar bir sorun yok," dedi Hunter. "Kullanılan en yaygın yöntem paralel ateş." Önündeki kağıda geminin gövdesinden dışarıya uzanan paralel çizgiler çizdi. "Tüm silahlar eş zamanlı ateşlenir ve her amir de kendi atışının isabetli olmasını umar. Ama işin aslı gemiler birbirinden uzaktaysa atışların çoğu isabetsiz olur. Ancak savaşan gemiler birbirine 500 metreden kısa bir mesafede bulunuyorsa topların açısı ve yüksekliği ne olursa olsun hedefi tutturabilirler. Doğru mu?" Don Diego yavaşça başını salladı. "Şimdi Floransalı Leonardo'nun önerisi şuydu," dedi Hunter yeni bir gemi çizerek. "Her atış için ayrı ayrı amirlerin nişan almasına gerek olmadığını savunurdu. Bunun yerine tüm silahların savaş öncesinde aynı noktayı vuracak şekilde ayarlanmasını önermişti. Bunun neticesine bak şimdi." Gemi gövdesindeki ayrı noktalardan başlayıp birbirine doğru yaklaşarak tek bir noktada birleşen çizgiler çizdi. "Görüyor musun? Tüm atış gücünü tek bir noktaya odaklıyorsun ve tüm atışların aynı noktaya isabet ederek daha büyük hasar yaratıyor."
"Evet," dedi Don Diego, "ama tüm atışlarının aynı anda ıskalaması ihtimali de var. Ayrıca geminin civadrasını ya da önemsiz başka bir kısmını vurarak tüm atışlarını boşa harcamış da olabilirsin. İtiraf etmeliyim ki bu planın ne fayda sağlayacağını tam olarak göremiyorum."
"Avantajı," dedi Hunter önündeki krokiye vurarak, "bu silahların ateşleme yöntemindeki farklılıkla. Düşün, eğer toplar önceden ayarlandıysa her topu ateşlemek için bir adam, hatta iki topa tek adam bile yetebilir. Ve eğer hedefim menzilimdeyse tüm atışlarımın isabetli olacağını da bilirim." Hunter'ın adam sıkıntısı çektiğinin farkında olan Yahudi ellerini havada kavuşturarak,
"Tabii ya," dedi.
Sonra bir anda Yahudi'nin yüzü asıldı.
"Peki ilk atıştan sonra ne olacak?"
"Toplar geri tepmenin etkisiyle kayacak. Ardından tüm mürettebatı tek bir top ekibi olarak kullanabilirim. Bu top ekibi tüm silahları teker teker tekrar doldurur ve önceden belirlenmiş olan konuma getirip bir sonraki silaha geçer. Bu oldukça hızlı bir şekilde yapılabilir. Eğer adamları eğitirsek 10 dakika geçmeden tüm silahları ikinci kez ateşleyebilirim."
"Ama bu zaman zarfında düşmanların konumu da değişmiş olacaktır."
Evet dedi Hunter, daha da yakına gelmiş olurlar. Düşman gemisi topların hedef noktasından daha yakında bulunacağı için de gülleler aynı noktaya isabet etmeyecektir. Fakat yine de tüm atışlar birbirine çok yakın mesafelerle hedefi vuracaktır. Anlayabiliyor musun? Peki ya ikinci atıştan sonra ne olacak? Hunter iç çekti. İki kereden fazla silah ateşleme şansımız olacağını sanmıyorum. Eğer ikişer el atış yaparak savaş gemisine ağır bir hasar veremediysek ya da batıramadıysak savaşı kesinlikle kaybederiz. Yine de diye devam etti Yahudi, hiç yoktan iyidir. Ses tonu pek de iyimser değildi. Deniz savaşlarında karşılaşan gemiler genellikle kozlarını en az 50 adet topla paylaşırlardı. Eşit güçteki iki geminin savaşı neredeyse bir gün sürebileceği gibi gemiler karşılıklı olarak yüzer kez ateş bile edebilirlerdi. Sadece iki atış buna kıyasla çok yetersiz görünüyordu. Öyle dedi Hunter, hele ki geminin kıç üstü güvertesini veya cephaneliğini vurabilirsek. Bu iki kısım bir savaş gemisinin en stratejik bölgeleriydi. Kıç üstü güvertede geminin dümenci kaptanı ve kılavuz kaptanı gibi en üst düzey yetkilileri bulunurdu. O bölgeye yapılan güçlü bir saldırı gemiyi yöneticisiz bırakabilirdi. Buruna yakın cephaneliğin isabet alması halinde ise tüm gemi tek seferde patlayabilirdi. Tabii bu bölgeleri vurmak kolay iş değildi. Geminin en uç noktalarına ateş ediyor olmak, topların isabetsiz atışlar gerçekleştirmesi ihtimalini de beraberinde getirirdi. En büyük sorun doğru nişan almak dedi Yahudi. Silahların konum ve hedef ayarlarını koydayken deneme atışları yaparak mı belirleyeceğiz? Hunter kafa salladı. Peki ya denizdeyken nasıl nişan alacaksın? İşte seni getirtmemin nedeni de tam olarak bu. Gemiyi düşmana doğru şekilde hizalamak ve nereyi vurabileceğimizi kestirebilmek için bir alete ihtiyacımız olacak. Bu sadece bir geometri meselesi ama bu alanda almış olduğum eğitimi çok iyi hatırlayamıyorum. Yahudi bir parmağı eksik olan eliyle burnunu kaşıdı. Biraz düşüneyim dedikten sonra kameradan ayrıldı. Soğukkanlılığını kolay kolay kaybetmeyen Bay Anders bile duydukları karşısında anlık bir şaşkınlık geçirdi. ''Ne istiyorum dedin?'' diye sordu. ''32 topun birden iskele tarafına alınmasını istiyorum.'' diye tekrar etti Hunter. ''Gemi hamile bir domuz gibi iskele tarafına doğru yatacaktır.'' dedi Anders. Ondan istenilen şey iyi denizciliğin doğasına aykırı ve mantıksız gelmişti. ''Bunun gemiyi hantal ve dengesiz yapacağına zaten eminim.'' dedi Hunter. ''Asıl bilmek istediğim buna rağmen gemiyi yüzdürüp yüzdüremeyeceğin.'' ''Bazı değişiklikler yaptıktan sonra hareket ettiririm.'' dedi Anders. ''Gerekirse Papa'nın tabutunu bile bir bez parçasıyla götürürüm.'' İç çekti. ''Bazı değişikliklerden sonra elbette hareket ettiririm.'' dedi. ''Açık denize çıktığımızda topları taşıyabiliriz.'' ''Hayır.'' dedi Hunter. ''Topları buradayken yani koydayken taşımalıyız.'' Anders tekrar iç çekti. ''Gerçekten de kayalıklardan hamile bir domuzla mı geçmek istiyorsun?''
''Evet.''
''Bunun tek yolu kargodaki malları güverteye çıkartmak.'' dedi Anders boşluğa bakarak. ''Geminin ambarındaki tüm sandıkları sancak küpeştesinin dibine istifleyip sıkıca bağlarız. Bunun biraz faydası olur. Ama hem geminin tüm ağırlığı üst kısımda toplanır hem de dengesi bozulur. Dalgalarla bir şişe mantarı gibi yuvarlanır. Bu silahları ateşleyebilmek için çok zorlu koşullarda yol almamız gerekecek.''
''Sadece yol alabilir misin?'' diye soruyorum. Uzun bir sessizlik oldu.
Evet dedi Anderson'un da. Onu istediğin şekilde yüzdürebilirim. Ama fırtınaya yakalanmadan önce gemiyi mutlaka tekrar dengelemiş olmalıyız. O haldeyken kötü hava şartlarına 10 dakika bile dayanamaz.
Bunu biliyorum dedi Hunter.
Hunter ve Anders birbirine bakıyordu. Karşılıklı oturdukları sırada üst taraftan bir gürleme duyuldu. Bu ses sancak tarafından iskele tarafına taşınmakta olan ilk topun sesiydi.
''Riskli ihtimaller seçiyorsun.'' dedi Anders.
''Başarı şansı olan yegane ihtimaller bunlar.'' diyerek cevapladı Hunter. Öğlen saatlerinde deneme atışları başlamıştı. Kıyıya kalyondan yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir noktaya beyaz bir yelken bezi parçası dikilmişti. Toplar hedefi tutturuncaya dek teker teker ateşleniyordu. Toplar hedefi tutturduğunda konumları bıçakla güverteye işleniyordu. Topların ayarlanması uzun, yavaş ve hassas bir süreçti. Hava karardıktan uzun süre sonraya kadar topları ayarlamışlardı.
Gecenin karanlığında hedefin görünebilmesi için beyaz yelken bezinin yerine ufak bir ateş yakılmıştı. Gece yarısı olmadan 32 topu da hedeflemiş, doldurmuş ve ileri sürmüşlerdi. Geminin tüm yükü üst güverteye taşınmış ve sancak tarafına istiflenmişti. Bu işlem iskele tarafına nakledilmiş olan topların ağırlığını kısmen de olsa dengelemişti. Anders geminin dengesinden tatmin olduğunu belirtse de yüzünde mutsuz bir ifade vardı. Hunter tüm adamlarına birkaç saat uyumalarını emretti ve ertesi sabah sular yükselir yükselmez demir alacaklarını duyurdu. Kendi de uykuya dalmadan önce Bosque'nin koyun içinden yapılan tom atışlarını nasıl yorumladığını düşündü. Bu eylemin nedenlerini tahmin etmiş miydi? Ettiyse nasıl bir karşılık verecekti? Hunter bu soruyu fazla irdelemedi. Nasıl olsa sorunun cevabını yakın bir zamanda alacağını düşünerek gözlerini yumdu.